Ayrım 12.
O zaman bu duygulara yönelik ögeyi, pietizmin Luterciliğe karşı özelliği olarak göstermek büyük bir tek yanlılık olur. 25 dipnot. Dini bütünlüğün yoğun duygusallığı daha geç dönemlerinde de Luterciliğe yabancıydı. Oysa Luterci'nin gözünde iş kutsallığı görünümünde olan yaşam biçimi, yani asketik öge, buradaki belirleyici farkı oluşturur. Fakat Kalvinizm ile karşılaştırıldığında yaşamın ussallaştırılması zorunlu olarak daha az yoğun olacaktır. Çünkü ebedi geleceği garanti eden ve sürekli olarak ispatlanmak zorunda olan kutsanmışlık durumu üzerine kurulu düşüncenin güdüsü, duygu olarak şimdiye çevrilmiştir ve ilahi takdire erişmiş olanların durup dinlenmeden ve başarılı iş uğraşısı içinde sürekli elde etmeye çabaladığı kendinden eminlik durumunun yerini, kısmen içsel yaşantının neden olduğu duygusal heyecanın, kısmen de pietizm tarafından birçok kereler ciddi şüphelerle ele alınan ama yine de çoğunlukla Luterci itiraf kurumunun hoşgörüsünün sonucu olan alçak gönüllülük ve özveri almıştır. Çünkü bütün bunlarda ortaya çıkan kutsanmışlığı Luterciliğe özgü biçimde aramanın, pratik kutsallaştırmada değil, günahların affedilmesinde önemli olduğudur. Gelecek, öte dünya kutsanmışlığının kesin bilgisine erişmek ve korumak için gerçekleştirilen düzenli ussal uğraşının yerine burada, Tanrı ile şimdi, bu dünyada barışmayı ve ilişki kurmayı hissetme gereksinimi almıştır. Nasıl ekonomik yaşamda o andaki zevkler peşinde koşma eğilimi, gelecek için ihtimam üzerine kurulu olan işletmenin ussal bütünlüğüne ters düşerse, aynı şekilde dini yaşam alanında da büyük ölçüde durum böyledir. Şimdiki bu dünya ile ilgili dünyevi duygusal heyecana yönelik dini gereksinimler, reform azizlerinin yalnızca öte dünyaya yönelik ispat gereksinimleri karşısında dünyevi eylemlerin ussallaştırılması yönünden açıkça eski bir güdüyü içerir. Öte yandan söze ve ayine geleneksel bağlılık içinde olan Ortodoks Luterci inanç, her zaman aynı biçimin metodik dini etkisini geliştirmeye daha elverişli olmuştur. Genelde pietizm Franke ve Spinner'dan Zinzendorf'a kadar duygu özelliğinin vurgusunu arttırma yönünde hareket etmiştir. Fakat bu, hiçbir şekilde dışa vurduğu gizli bir gelişim eğilimi değildir. Fark önde gelen temsilcilerinin geldikleri dini ve toplumsal çevreden kaynaklanır. Bu durumda bu konuya giremeyiz. Aynı şekilde Alman pietizminin özelliklerinin toplumsal ve coğrafi yayılımının nasıl ifade edildiğini de tartışamayız. Doğal olarak Püriten azizlerinin dini yaşam biçiminin karşısında bu duygu pietizminin değişimi yavaş yavaş olmuştur. Farkların en azından geçici olarak pratik bir sonucu gösterilmek isteniyorsa, pietizmin geliştirdiği erdemlerin daha çok bir yandan işine sadık görevli, memur, işçi ve küçük imalatçılar, öte yandan aile babası konumunda bulunan işverenin Tanrı katındaki hoşgörülü lütfu, Zinzendorf'un anlamında, ile ilgili olduğu ortaya konabilir. Bununla karşılaştırıldığında Kalvinizm, katı, yasal ve etken anlamda burjuva kapitalist işveren ile daha yakından ilişkili olur. Richslin, daha önce de gösterdiği gibi yalın duygu pietizmi sonuçta leze classes için dini bir oyuncaktır. Bu nitelendirme her ne kadar pek tüketici değilse de bu iki asketik eğilimde ya birinin ya da öbürünün etkisinde olan insanların ekonomik özelliklerindeki bazı farkları açıklamak için uygun olur. Duygulara yönelik ama yine de asketik olan dinselliğin, Kalvinist asketizmin dogmatik temeline karşı atan tarafsızlığı ya da onun reddiyle bağlantısı, metodizm olarak bilinen kıta Avrupası pietizminin Anglo-Amerikan kolunu nitelendirir. Adı bile çağdaşlarının, taraftarlarının hangi özelliğinden etkilendiğini gösterir. Certitudo salutis'e erişmek amacı içinde yaşam biçiminin metodik düzenli yapısı, çünkü bu eğilim baştan beri bunun çevresinde oluşmuş ve dini çabanın ana noktası olarak kalmıştır. Bütün farklılığına rağmen Alman pietizminin belirli eğilimleriyle şüpheye yer vermeyen bağlantısı, her şeyden çok bu metodiğin özellikle geri dönüşün duygusal etkinliğine neden olduğunun öne çıkarılmasıyla kendini gösterir. ve görevi başından beri kitleler içinde olan metodizmin duygulara yönelikliği, Hen Hooter'ci ve Luther'ci etkiyle John Wesley'de uyanan, burada özellikle Amerika'da güçlü bir duygusal nitelik almıştır. Belirli koşullar altında en aşırı kendinden geçme durumlarına kadar varan ve Amerika'da çoğunlukla toplantılarda gerçekleşen pişmanlık savaşımı, ilahi olarak kazanılmamış kutsanmışlık inancına ve aynı zamanda doğrudan doğruya doğrulanma bilincine ve affedilmeye yol açmıştır. Şimdi bu duygusal dinsellik en ufak bir zorluk içinde olmadan Püritenizmin her zaman ussallık damgası vurduğu asketik ahlak ile özel bir ilişki içine girmiştir. Öncelikle duygulara yönelik her şeye karşı yanılgı, şüphesiyle bakan Kalvinizmin tersine ilke olarak ruhun şehadetinin dolaysızlığından fışkıran affedilmişliğin doğuşu en azından normal olarak gün ve saatle belirlenmesi gereken, saf duygusal mutlak eminliği Certitudo Salutis'in şüpheye yer vermeyen tek temeli olarak görülmüştür. Kutsallık doktrininin tutarlılığını dile getiren ama ortodoks biçimden önemli ölçüde ayrılan Wesley'in öğretisine göre bu biçimde yeniden doğanlar içlerinde var olan kutsallığın etkisinin gücüyle bu dünyada bile kurallara uygun birbirinden ayrı ve çoğunlukla yapısal bir değişim ile kutsallığa ve günahlardan arınma anlamında mükemmelliğin bilincine ulaşabilirler. Bu amaca ulaşmak ne kadar zor ise de çoğunlukla ancak yaşamın sonunda ulaşılır, yine de mutlaka uğraşmak gerekir. Çünkü o nihayet Certitudo Salutis'i garanti eder ve Kalvinist'in asık suratlı kaygısının yerine neşeli güven duygusunu koyar. Ve her durumda hakiki dönüşü kendi gözünde ve başkalarının gözünde günahın en azından onun üzerinde artık güce sahip olmadığı olgusu ile ispat eder. Kendine güven duygusunun önemli anlamına karşın yasalara uygun kutsal eylem doğal olarak korunacaktır. Wesley zamanının iş adaletine karşı savaşımıyla işin kutsanmışlık durumunun gerçek temeli olmayıp bilgi temeli olduğu ve bunun da ancak açıkça Tanrı'nın şanı için yapıldığı zaman böyle olduğu yollu eski Püriten düşünceyi yeniden canlandırmıştır. Kendi deneyimlerinin de doğruladığı gibi doğru eylem bunu yalnız başına başaramaz. Kutsanmışlık durumunun duygusunun da işe karışması gerekir. O kendisi de bazı durumlarda işin kutsanmışlığın koşulu olduğuna işaret etmiştir. Ve 9 Ağustos 1771 tarihli bildirgede iyi iş yapmayanın hakiki mümin olamayacağını vurgulamıştır. Ve Metodistlerde sürekli olarak resmi kiliseden öğreti açısından değil, dinselliğin biçimi açısından farklılaştıklarını vurgulamışlardır. İnancın meyvelerinin anlamı İncil'de Yuhanna'nın 1. mektubunda 3,9'da da doğrulanmıştır. Ve eylem de yeniden doğuşun açık seçik işareti olarak kabul edilmiştir. Fakat bütün bunlara rağmen yine de birçok zorluk vardır. İlahi takdir öğretisinin taraftarı olan Metodistler için Certitudo Salutis'in inancın sürekli ispatlamaya yönelik yaşam biçiminden çıkan inayet bilinci yerine dolaysız inayet ve mükemmellik duygusu içinde ortaya çıkması, bir kezlik pişmanlık savaşımı Perseverantia'nın eminliği ile bağlantılıydı. Şu iki şeyden biri demekti. Zayıf yapılarda Hristiyan özgürlüğünün karşıt yorumu ve bununla birlikte metodik yaşam biçiminin çöküşü ya da bu sonucun reddedildiği yerde Aziz'in kendinden eminliğinin korkutucu yükseklikteki doruğa ulaşması. Püriten tipin duygu olarak tırmanışı. Karşı olanların saldırıları karşısında bir yandan İncil'in yasal değerinin artan vurgusu ve ispatın kaçınılmazlığı ile, öte yandan hareketin sınırları içinde Wesley'in inayetin kaybedilebileceğini öğreten doğrultudaki anti-Kalvinist tutumun güçlendirilmesi ile bu sonuçlara yaklaşma denenmiştir. Wesley'in kardeş topluluğunun aracılığı ile karşı karşıya kaldığı güçlü Luther'ci etki bu gelişimi güçlendirmiştir. Ve metodik ahlakın dini yönlendirmesini belirsizliğini arttırmıştır. Sonuçta temelde yalnız yeniden doğuş kavramı, inancın meyvesi olarak kurtuluşun dolaysız ortaya çıkan duygulara yönelik eminliği ve kutsanmışlık durumunun ispatı olarak sonuçlarıyla birlikte en azından gizli olarak günahın gücünden bağımsızlaşmanın kaçınılmaz temeli olarak kendini göstermiş ve dış bir inayet aracı, özellikle ayinlerin anlamı buna bağlı olarak değerini yitirmiştir. Ve yine de General Awakening metodizmi her yerde izlemiş ve örneğin New England'da da inayet ve seçilmişlik öğretisinin zaferi olarak görülmüştür. Böylece bizim bakış açımızdan metodizmin ahlakı, pietizm gibi titrek temeller üzerine kurulmuş olarak görünür. Fakat higher life ve ikinci kutsanmışlık için çabalama, ilahi takdir öğretisinin yerini alarak ona hizmet etmiştir. Ve İngiltere'de ortaya çıkmış olduğu için ahlakının pratiğini oranın Reform Kilisesi'ne göre yönlendirmiştir. Dönüş eylemi metodik olarak ortaya çıkarılmıştır. Ve elde edildikten sonra Zinzendorf'un duygulara yönelik türdeki pietizm anlayışına uygun olarak Tanrı ile birlikteliğin dinsel zevki olmayıp uyandırılmış olan duygu hemen ussal mükemmelliğe erişmeye doğru yönlendirilmiştir. Dinselliğin duygusal niteliği Alman pietizmindeki gibi içsel bir duygu Hristiyanlığına yol açmamıştır. Bunun kısmen geri dönüşün duygusal deneyiminin sonucu olarak günah duygusunun daha az derecede gelişimi ile ilişkili olduğunu Schenkenburger göstermişti ve bu metodizmin eleştirisinde değişmeyen nokta olarak kalmıştır. Dini duyguların reform geçirmiş temel özelliği burada kalmıştır. Duygusal heyecanın bazen ama çok güçlü bir biçimde aşırı bir duygusallık halini aldığı olmuştur. Ama bu yaşam biçiminin ussal niteliğine zarar vermemiştir. 26 dipnot. Bugün Amerikan zencileri arasındaki durum gibi zarar verici de olabilir. Ayrıca metodist duygusallığın çoğunlukla belirgin patolojik özelliği, pietizmin duygusal açıdan göreli ölçüllüğünün tersine, yalın tarihi nedenler ve sürecin aşikarlığı yanında metodizmin yayıldığı bölgelerde belki de yaşamın asketik etkilenişi ile yakından ilişkilidir. Bunu ancak bir nörolog karar verebilir. Metodizmin yeniden doğuşu, yalın iş kutsallığının yalnızca bir bütünleşmesini sağlamıştır. İlahi takdir öğretisi terk edildikten sonra asketik yaşam biçiminin dini bağlantısını oluşturmuştur. Hakiki dönüşün kaçınılmaz denetim yolu olan eylemin verdiği koşulları Wesley'in Kalvinizmi ile aynıydı. Meslek kavramının gelişimine yeni hiçbir şey katmayan metodizmi, sonradan ortaya çıkan bir ürün olarak bundan sonraki tartışmalarda bir kenara bırakabiliriz. Avrupa kıtasında gelişen pietizm ve Anglo-Sakson halkları arasında gelişen metodizm, düşünce içerikleri ve aynı şekilde tarihi gelişimleri açısından ele alındıklarında ikincil hareketlerdir. Buna karşılık Kalvinizmin yanında Protestan asketizminin ikinci bağımsız taşıyıcısı olarak Baptist hareket ve 16. ve 17. yüzyıllar boyunca ondan doğrudan doğruya etkilenen ya da onun dini düşünce biçimlerinin kabulüyle ortaya çıkan Baptistler, Menonitenler ve hepsinden önemlisi Cooker tarikatları yer alır. 27 dipnot. Baptistler arasında yalnızca genel Baptistler olarak adlandırılanlar eski Baptist harekete kadar geri götürülebilir. Özel Baptistler daha önce de söylendiği gibi Kalvinistlerdi ve kilise üyeliğini yeniden doğuş ya da hiç olmazsa kişisel günah çıkaranlar ile sınırlandırmışlardı. Bu özellikleriyle de temelde bütün devlet kiliselerinin karşısında gönüllüler olarak kaldılar. Cromwell'in idaresi altında pratikte çok tutarlı olabildikleri söylenemez. Böylece ahlak anlayışı ilkece reform öğretisinin karşısında olan dini bir grupla karşı karşıya geliriz. Yalnız bizim için önemli olanı vurgulayan aşağıdaki taslak bu hareketin çeşitli biçimleri hakkında bir kavram veremez. Biz yine ağırlığı eski kapitalist ülkelerdeki gelişime vereceğiz. Bütün bu toplulukların tarihi ve ilkece en önemli düşünceleri, kültürel gelişim açısından önemi başka bir bağlamda gayet açık seçik olabilecek olan, zaten aşina olduğumuz inananların kilisesidir. Bu şu demektir. Dini topluluk, Reform Kilisesi'nin kullandığı anlamda görülür kilise, artık doğaüstü amaçlara hizmet eden bir tür vakıf, zorunlu olarak hem aklıyı hem de haksızı içine alan bir kurum değildir. İster Tanrı'nın şanını arttırmada olsun, Kalvinist, ister insanlarla kutsal mallar arasında aracı olarak olsun, Katolik ve Luterci, kişisel inanışların ve yeniden doğmuşların ve yalnızca onların bir topluluğudur. Başka bir deyişle bir kilise olarak değil, bir tarikat olarak vardır. Kendi içinde dışsal olan bir ilke, inanca kişisel olarak sahip olan yetişkinlerin vaftiz olabileceğinin simgesidir. Baptistlerde bu inanç ile doğrulanma, bütün dini tartışmalarda defalarca tekrarlandıkları gibi eski protestanlığın ortodoks dogmasını yöneten İsa'nın hizmetindedir ve bu dünyadaki bir iş düşüncesinden temelden farklıdır. Daha çok onun kurtuluş armağanına sahip olma demektir. Fakat bu bireysel tinsel bir açıklama olarak ortaya çıkmıştır. Tanrısal ruhun tekleri etkilemesiyle yalnızca bu yolla. Bu herkese teklif edilmiştir ve tini beklemek yeterlidir. Günahkarca dünyaya bağlanıp onun gelişine karşı koymayarak. Kilise öğretisi bilgisinin anlamında inancın önemi aynı şekilde tanrısal inayeti pişmanlık içinde arama anlamında da sonuç olarak geri geldi ve doğal olarak daha güçlü bir yapıyla ilk Hristiyanların manevi dini düşüncelerinin bir rönesansı oldu. Örneğin Menno Simons'ın Fundament Book'unda 1539, üzerinde ilk kez kabul edilebilir tutarlı bir öğreti yarattığı tarikat, öbür Baptist tarikatları gibi İsa'nın hakiki kusursuz kilisesi olmak istiyordu. Tanrı tarafından kişisel olarak uyandırılmış ve çağrılmış olanların oluşturduğu ilk topluluk gibi. Yeniden doğmuşlar ve yalnızca onlar İsa'nın kardeşleridir. Çünkü onun gibi doğrudan doğruya Tanrı tarafından tinsel olarak yaratılmışlardır. Ciddi bir biçimde dünyadan kaçınma, dünya insanları ile koşulsuz gerekli ilişkiyi en alt düzeyde tutma ve ilk Hristiyanların yaşamlarını örnek alma anlamında en ciddi ilişkiyi kurma, ilk Baptist topluluklarının kendilerini adadıkları sonuçlardı. Ve bu dünyadan kaçınma temel ilkesi eski ruh yaşadıkça hiçbir zaman tamamen kaybolmadı. Baptist tarikatları ilk dönemlerini yönlendiren bu güdülerden kalıcı bir özellik olarak bizim farklı bir biçimde temellendirilmiş olan zaten Kalvinizm'den tanıdığımız ve temel önemi her zaman vurgulanacak olan bir ilkeyi elde ettiler. Yalnızca Tanrı'ya borçlu olunan saygının değerini yitirmesi demek olan bütün yaratıkları tanrılaştırmanın reddedilmesi. İlk İsveçli Kuzey Alman Baptistlerinde İncil'e uygun yaşam biçimi genç Aziz Frans'taki gibi köklü bir biçimde düşünülmüştü. Bütün dünya mutlulukları ile arasında derin bir uçurum ve havarinin örneğine sıkı sıkıya bağlı bir yaşam. Ve gerçekten de ilk temsilcilerinden birçoğunun yaşamı Aziz Agidius'unkini hatırlatır. Fakat İncil'in böyle sıkı sıkıya izlenmesi, dinin manevi niteliği karşısında sağlam temelleri oturmuyordu. Tanrı'nın peygamberlere ve havarilere açıkladığı, açıklayabildiklerini ve açıklamak istediklerinin tabii ki hepsi değildi. Tersine, yazılı bir evrak olarak değil de, müminin günlük yaşamında aziz ruhun etkisinde bulunan gücü olarak sözün sürekliliğinin, doğrudan doğruya bireylere, onu duymak isteyenlere söylediği, Schwenkfeld'in Luther'e ve daha sonra Fox'un Presbiteryenlere öğrettiği gibi, ilk Hristiyanların şahadetine dayanılarak hakiki kilisenin tek işaretiydi. Bu, kendini sürekli olarak açığa çıkarma düşüncesinden sonraları Kukırlar tarafından devamlı olarak geliştirilen ruhun akılda ve bilinçte şahadetinin anlamını dile getiren o bilinen öğreti ortaya çıktı. Bununla İncil'in değeri değil de salt egemenliği bir kenara kondu ve aynı zamanda kilisenin kutsal öğretisinde geriye kalan her şeyi, Kukırları, vaftiz ve kutsal komünyonu da içine alarak temizleyen bir gelişim başladı. Baptist tarikatlar, ilahi takdirciler ve hepsinden önemlisi katı Kalvinistler ile birlikte kutsallık aracı olarak bütün ayinleri esas olarak değersizleştirmeyi sağladı ve dünyanın dinsel arındırılmasını en son noktasına kadar vardırdı. süregelen açığa çıkarmanın iç ışığı, Tanrı'nın İncil'deki açıklamalarının bile tümüyle gerçekten anlaşılmasında yetkin idi. Bunun sonuçları öte yandan, en azından burada tam sonuca ulaşan Cooker'ların öğretisine göre, açığa çıkarmanın İncil tarzını hiçbir zaman öğrenmemiş olanlara kadar götürülebilir. Extra ecclesiam nulla salus cümlesi, yalnızca ruh tarafından aydınlatılanların görünmez kilisesi için geçerlidir. İç ışık olmadan doğal insan, hatta doğal akıl tarafından yönlendirilen insan da yalın bir yaratık olarak kalmıştır. Ve Tanrı'nın uzaklığı yüzünden Baptistler ve Cookerlar tarafından Kalvinizm'den daha acı bir biçimde yargılanmıştır. Öte yandan biz onu beklediğimizde, yolunu gözlediğimizde ve kendimizi ona teslim ettiğimizde ruhun neden olduğu yeniden doğuş, Tanrı tarafından etkilendiği için günahın gücünün öylesine tam bir galibiyetine yol açabilir ki, yeniden günah işleme ya da kutsanmışlık durumunun yitirilmesi olgusal olarak olanaksız olur. Oysa sonraları metodizmde olduğu gibi o duruma varmak kural olmayıp daha çok bireylerin mükemmelliğinin derecesinin gelişime boyun eğmesi demektir. Fakat bütün Baptist topluluklar taraftarlarının mükemmel eylemleri anlamında saf topluluklar olmak istiyorlardı. Dünyadan ve onun nimetlerinden kopuş ve bizimle bilinç yoluyla konuşan Tanrı'nın egemenliğine koşulsuz boyun eğme, hakiki yeniden doğuşun tek yanılmaz işaretiydi. Ve buna uygun eylemde kurtuluşa götüren zorunlu yol idi. Bu mutluluk kazanılacak bir şey değildi. Tanrı'nın inayetinin bir armağanıydı. Fakat ancak bilincin yol göstericiliğinde yaşayan kendini yeniden doğmuş olarak görme hakkına sahip oluyordu. Bu anlamda iyi işler, causa sine qua non'dur. Bizim de üzerine eğildiğimiz Barclay'in bu son düşünce zinciri pratik açıdan reform öğretisiyle yine aynıdır. Ve İngiltere ve Hollanda'daki Baptist tarikatlarını da içeren G. Fox'un ilk misyonerlik eylemlerini de etkileyen Kalvinist asketizmin etkisi altında geliştirilmiştir. İlahi takdir reddedildiğine göre Baptist ahlakın kendine özgü metodu ve özellikleri, psikolojik olarak her şeyden önce bugün bile Cookerların toplantılarına kendi damgasını basan ve Barclay'in en iyi biçimde açıkladığı ruhun etkisi altında bekleyiş düşüncesine dayanıyordu. Bu sessiz bekleyişin amacı güdülere yönelik ve us dışı olanın doğal insanın tutkularının ve öznelliğinin aşılmasıdır. Ruhunda yalnız Tanrı'nın dile gelebileceği o derin huzuru yaratabilmek için sessiz olmak zorundadır. Doğal olarak bu bekleyiş, benzer biçimde temellendirilmiş dinsellik türlerinde de olanaklı olan ve Münster'de dağılan hareketle olgusal olarak ortaya çıkan histerik durumlara, kehanete ve eskatolojik ümitler ayakta durduğu sürece belirli koşullar altında aşırı duygu patlamasına yol açabilir. Fakat baptizmin normal dünyevi iç yaşamını etkileyişinde Tanrı'nın yalnız varlıkların sustuğu yerde konuşur düşüncesi, açıkça eylemin huzurlu bir biçimde tartılmasının eğitimi ve kaygılı bireysel bilinç araştırmasının buna göre yönlendirilmesidir. Bu sakin, ölçülü, harika bilinçlilik özelliği daha sonra baptist topluluklarının yaşam pratiklerinde çok özel bir ölçüde de Cookerlarda kullanılmıştır. Dünyanın esaslı bir biçimde arındırılması, dünyevi asketizmden başka içsel bir yola izin vermiyordu. Siyasal güçle ve eylemlerle herhangi bir ilişkiyi reddeden topluluklar için bu asketik erdemler iş uğraşısında da dış ögeler olarak ortaya çıktı.